Herkese hoş geldin demek istiyorum. Ve de İngiltere'den gelen değerli misafirlerimize özellikle hoş geldiniz. Sevgili kardeşler, bugün ne konuşacağız? İsa Mesih'i konuşacağız. Bildiğiniz gibi herhangi bir değişiklik yapmıyoruz bu konuda. İsa Mesih'i seviyoruz. Onun sözlerini seviyoruz, ona tapınmayı seviyoruz, onu hissetmeyi seviyoruz. Sözlerin hepsi birbirinden güzel ve değerlidir. Ama şu sözü çok güzel değil mi? Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Çok güzel bir söz gerçekten. Belki tişörtümün üzerine yazdırmak isteyeceğim kadar güzel bir söz. Özgürlük güzeldir ve her insan özgür olmak ister. Bu insanın doğasında var. Ancak önemli olan özgürlükten ne anladığımız. Mesela bir deterjan reklamı var. Kirlenmek özgürlüktür diyor. Buna katılmıyorum. Bu insanları yanıltan bir şey. Kirlenmek güzel değildir, özgürlük değildir. Asıl olan temiz kalabilmek. Özgürlük her istediğini yapmak değil. Ama özgürlük, gerçek özgürlük nedir? İşte özgürlük serimiz, Mesih'te özgürlük serimiz ve konumuz bu. Mesih'te özgürlük. Mesih nasıl demişti? İsterseniz ayete bakalım. Yuhanna 8:31'den. İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz, gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksın diyorsunuz. İlk bakışta Yahudiler her zamanki gibi itiraz ediyor diyebiliriz. Ama burada bir haklılık payı var sanki. Biz de öyle düşünmez miyiz? Birisi gelip özgür olacaksın dese, ilk önce ben zaten özgürüm, özgür birisiyim deriz. Bu bakımdan şimdi bu Yahudiler, cevap verenler haklıymış gibi gözüküyor. Ama aslında öyle değil. Aslında en acınacak köleler özgür olduklarını zannedenlerdir. Çünkü onlar kaçmaya çalışmazlar. Özgür olduğunu zanneden bir köle kadar köle hiç kimse yoktur. İsterse zincirlere vurulmuş olsun, bir köle içinde özgürlük duygusu taşıyabilir, özgür olmak isteyebilir, özgürlüğü arayabilir. Ama eğer insan köle olduğunu, özgür olmadığını bilmiyorsa ve özgürlük aramıyorsa ona hiçbir şey anlatamazsınız. O gerçek bir köledir. Ama neyin kölesi? Seçim yapabilmek hakkımız var ama bu hak bize özgürlüğü, gerçek özgürlüğü getiriyor mu emin değiliz. Çünkü yaptığımız seçimler aslında belli şeyler arasında. Bize gerçekten özgürlüğü getirecek olan şeyi görmüyoruz, aramıyoruz. O ayakkabıyı mı alsam, o arabayı mı alsam, o evimi alsam yoksa başkasını mı? Bunlar arasında seçim yapıyoruz ama bunlar bize özgürlüğümüzü getirmiyor. Pazardaki meyveyle öbür meyveyi seçebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Ama bir keresinde bir meyve seçtik ve o bizim yıkımımız oldu. Her şey de mahvoldu bu şekilde. Bunun için evet, bize sunulan her seçenek doğru seçenek değildir. Her zaman için doğruluğa, iyiliğe götürmeyebilir. Evet ve böylece ölümlü olduk ve ölümü içimizde taşımaya başladık yanlış seçim yüzünden. Çünkü o Tanrı'nın hakkıydı ve biz Tanrı'nın hakkına el uzatmış olduk. Böylece Tanrı ile olan bağımız koptu. Tanrı'dan tamamen kopmuş olduk. Burası çok önemli. Çünkü yaşam Tanrı'dadır. Hayat Tanrı'dadır. Hayatı Tanrı verir. Hayatı Tanrı yaratmıştır. Eğer onunla bağımızı kestiğimiz zaman bizim hayatta kalma ihtimalimiz, şansımız kalmaz. Ölürüz ve ölmeye başlarız. Ve doğru, doğduğumuz andan başlayarak ölüyoruz. Bedenlerimiz ilk andan itibaren ölmektedir. Ama, Tanrımız bize bir kurtuluş yolu gösterecekti. Çünkü o halkını, sevdiklerini, insanları, değer verdiği insanın yok olmasını istemez. Ama Tanrı'ya kulak vermezsek, o zaman günahın kölesi olarak yaşamaya devam ederiz. Çünkü Tanrı'dan kopan, iyilikten, sevgiden, ışıktan, bereketten kopan köklerimiz boşluktadır ve günaha düşmüştür. Artık günahtan beslenir hale geldik. Günah bağımlısı olduk bir anlamda. Uyuşturucu bağımlılığı gibi, günah bağımlılığı. Bu günahtaki insanın kaderidir. Her gün yeni günahlar eski günahların üzerine yığılmaya devam eder. Küçük veya büyük. Günahtaki insan uyuşturucu bağımlısı gibi günaha bağımlıdır ve günahın köleliği altında yaşar. Ve İsa da bunu söyledi. 34. ayette. İsa size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir dedi. Günah işleyenler evet günahın kölesiyiz. Ama seçim yapabiliyoruz. Onu mu alsam, öbürünü mü alsam? Aslında bu da bizi gerçek olan bağımızdan biraz daha uzaklaştırıyor. Bu sahte değerler, dünya değerleri, dünyanın önem verdiği şeyler, para, şöhret, makam, bu tür şeyler insanı gerçeğinden koparıp bu sahte dünya değerlerine bağlanmaya yöneltiyor. Ve bu şekilde köleliğimiz ağırlaşıyor. Ruhi köleliğimiz, ruhsal köleliğimiz üzerinde bir de maddi köle oluyoruz. Bunlar için çalışmak, bunlar için tüketmek zorunda oluyoruz. Bütün hayatının amacı bir lüks araba almak olan insanı düşünün. Bu da bir köledir. O lüks arabanın kölesi olmuştur. Veya çok sevdiği bir insanla birleşmek, evlenmek isteyeni düşünün. Evet bu da bir çeşit köleliktir. Sevgi iyidir ama patolojik hale geldiği zaman, takıntı, obsesyon olduğu zaman iyi değildir. Ve Tanrı bu tür bir sevgi önermiyor bize. Herkesin tabii ki mutluluğu aramak hakkıdır. Bizler acı içinde yaşamıyoruz. Evet, iyi şeyleri hak ediyoruz. İyi şeylere ihtiyacımız var. Bunları ölçülü olarak arayıp bulabiliriz. Ama bu kez de karşımıza bazı engeller çıkar. İçsel veya dışsal engeller. Kişiler olabilir, iş yerinizdeki patron, komşunuz, eşiniz, arkadaşınız, politikacılar, yabancı devletler, her şey önünüze engel olarak dikilebilir. Onları engel olarak görebilirsiniz. Bu gayet normal çünkü Tanrı'da olmayan insanlar birbirleriyle savaş halindedir. Çünkü yeryüzündeki nimetler belli ve bunlara daha çok sahip olmak için başkasının elindekini almak gerekir. O zaman çatışma başlar diğer insanlarla aramızda. Ve hırslarımızın kölesi olarak başka insanlarla çatışmak zorunda kalırız. Ve eğer kaybedersek bu kez o kişiyi düşman olarak görürüz ve ondan nefret etmeye başlarız. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. İsrail ordusu toplanmıştı ve karşılarında Filistli dediğimiz halk vardı. O zaman savaşlardan önce insanlar çıkar, en güçlü, en yiğit kişilerini ortaya koyarlardı ve bu kişiler birbirine meydan okurdu. Hem bir savaşa başlamadan önce bir ısınma olurdu bu. Hem de savaşacak taraflara moral olabilirdi oradaki cesaret. Bazen de o iki kişinin kavgasıyla her şey biter. Geri kalanlar ölmez, hayatta kalabilirlerdi. Savaşa dönüşmeyebilirdi. Ve evet, böyle birisini çıkardılar Filistliler. Öyküyü biliyorsunuz. David ve Goliat. Aslında David ya da Davut orada değildi. O işini yapıyordu çünkü küçük bir çocuktu, kırlardaydı. Ama İsrail ordusunun karşısına çıkardıkları Goliat kocaman bir adamdı. İri yarı, güçlü, kuvvetli, Terminator gibi bir adam. Ve herkes ondan çekindi, o bununla kavga edemeyiz. Adam korkunç duruyor, pazılar falan, her şey güçlü, kuvvetli ve İsrail'den bunun karşısında bir kişi bile çıkmadı. O zaman karşıdaki grup elbette alay ediyordu. Yok bu bir adamınız, işte bizimkinin karşısına çıksın. Yoktu, çıkmıyordu. Neden sonra Davut bunu duydu, geldi ve bildiğiniz gibi bir sapan taşı attı ve o dev Goliat yere yıkıldı. Aslında bu kadar basitti. Ama olayın içinde olanlar ve olayı yaşayanlar bunu görmediler, bunu öngöremediler. Şimdi buradan bize, bugün yaşayan insanlara çıkacak ders nedir derseniz, o da şu: hepimizin Goliatları olabilir. Özgürlüğümüzle aramızda duran Goliatlar olabilir. Bu normal. Ama İçinizdeki David'i uyandırın ve o Goliat'ın karşısına onu koyun. Goliat içsel de olabilir. Mesela bazı sabahlar uyanırız, yataktan çıkmak istemeyiz, elimizi kaldıracak güç hissetmeyiz. Bazen kendimizi çok değersiz hissederiz. Ben hiçbir şey yapamam, bunu beceremem, bu çok zor, beni aşıyor deriz. Bu da içsel Goliat'tır, bizim karşımızda duran ve gerçekle aramızda duran, önümüzü kapatan hayali Goliat, içsel Goliat'tır. Ama içinizdeki David, işte o Tanrı'nın gücüdür ve tek bir taşla o devi yıkılmaz zannettiğiniz, öldürülemez zannettiğiniz, sizi köle gibi tutan o gücü yere serebilir. Tek bir taşla bunu yapabilir. Çünkü burada taşın arkasında Tanrı'nın elinin olacağını bilmelisiniz. Bütün Goliatlar yıkılabilir, emin olun. Herkesin çeşit çeşit Goliat'ı olabilir. Mesela benim Goliat'ım eskiden Fenerbahçe'ydi. Sevmezdim, nefret ederdim. Fenerbahçelilerle arkadaşlık bile pek etmezdim. O derece sevmiyordum ve en güçlü takım olmamız karşısında her zaman bir engeldi. Ve bu beni geriyordu, rahatsız ediyordu ve yeniliyorduk. Çok üzülüyordum, çok sinirleniyordum. Bazen rüyama giriyordu. Hani başka derdin olmasın Fenerbahçe'den başka diyeceksiniz ama işte herkes neyi düşman görüp gözünde büyütüyorsa onunla yaşamaya mahkum. Ve o zaman her şeyde Fenerbahçe görüyorsunuz. Her yerde Fenerbahçe görüyorsunuz. Eğer siyaset olarak bir şeye kafanız takıldıysa her yerde onun izini görürsünüz. Eğer herhangi bir şey, maddi, manevi, mutlulukla sizin aranızda duran, özgürlükle sizin aranızda duran bir şey varsa işte o Goliat'tır. Ama hamdolsun, hamdolsun, İman o kadar değiştirdi ki beni, Şimdi Fenerbahçeli arkadaşlarımla beraber oturup maç seyrediyoruz. Gerilmiyorum, onları çok seviyorum. Ve onlar da beni seviyorlar. Dün akşam pek çok Fenerbahçeli arkadaşımdan tebrik aldım. Bu onlar için zordu. Ama ben de onlara şunu söyledim. Tabii ki çoğu öyle değil ama henüz tam imana gelmemiş olanlar var. Galatasaray'da sizin golyatınız olmasın dedim. Kendinizi özgür bırakın. Galatasaray'da sizin düşmanınız değil. Bu bir futbol, basit bir şey. Herkes kazanabilir ve kazanınca çok sevinmek yanlış. Üzülünce, yenilince de çok üzülmek yanlış. Bunu görebiliyor insan. Eğer o her şeyini, bütün kinini, nefretini, öfkesini, her türlü kötü niteliği o varlığa, o şeye yüklerseniz, onu olduğundan çok daha büyütürsünüz. Çünkü üzerine siz yığıyorsunuz. Bütün içinizdeki nefreti, kini, düşmanlıkları. Gerçek hayatta karşıda çıkamadığınız kişi yerine o kavrama karşı çıkıyorsunuz. O kavramla düşman oluyorsunuz ve bu sizi gerçekten güçsüz düşürüyor. Enerjinizi alıyor. Başka şeylere ilginizi yöneltebilecekken yapamıyorsunuz. Çünkü hep o düşmanla karşı karşıyasınız. Gerçek veya değil, Goliat. Hepimizin Goliatları vardır. Veya vardı, ne mutlu kurtulmuş olanlara. Eğer bir Goliat varsa düşünün sizler için, mutlulukla sizin aranızda duran nedir? Özgürlükle sizin aranızda duran şey nedir? Bunu kim engel oluyor? Hangi kavram, hangi kişi? Bununla yüzleşin ve içinizdeki David'i uyandırın. Gerçekten tek bir taşla o koca yıkılmaz gördüğünüz şeyin yerle bir olduğunu göreceksiniz. Evet, bu kadar kolay olacak çünkü o taşı Tanrı'nın yardımıyla, Tanrı'nın izniyle atmış olacaksınız. Bu şekilde ne hayali değerlerle, ne hayali düşmanlarla hayatımızı zindan etmeyelim. Çünkü bunların hiçbirisi gerçek değil. Gerçek olan bir tek şey var, o da Tanrımızdır. İsa Mesih'in kimliğinde yeryüzüne gelen Tanrımızdır. Tek gerçek odur. Ve bütün olumlu nitelikler ondan gelir. Eğer ışığı arıyorsan, eğer gerçeği arıyorsan, eğer özgürlüğü arıyorsan, aydınlığı, mutluluğu, hayatı arıyorsan, onların hepsi Tanrı'dadır. O zaman kopmuş olan köklerimizi tekrar Tanrı'ya bağlamalıyız. Musluğa bağlı olmayan hortumdan hiçbir şey akmaz. Eğer aksın istiyorsanız musluğa bağlamalısınız. İşte Tanrı böyle bizleri diri suyuyla, hayat suyuyla, gerçeğiyle dolduracaktır. Ve yeniden hayata bağlanmış olacağız. İşte bunun için İsa Mesih dedi ki, gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kılacak. İşte özgürlük budur. Fenerbahçe'den özgür ol, Galatasaray'dan özgür ol, hükümetten özgür ol, devletlerden, servetlerden, onların bize vaat ettiği sahte değerlerden özgür ol ve korkulardan özgür ol. Çünkü bu arayışlar ister istemez bir rakip getiriyor ortaya. O zaman o rakiple de uğraşmanız gerekiyor. Hayır, bu işleri Mesih'in gücüyle yapmaya bakın. Mesih bakış açınızı değiştirecektir. İyi zannettiğiniz şeyin o kadar iyi olmadığını, kötü zannettiğiniz şeyin de o kadar kötü olmadığını göreceksiniz. Gerçek bu. Hayatı bunlar uğruna harcamayalım. Hayali düşmanlarla veya hayali değerlerle hayatımızı harcamayalım. Çünkü İsa Mesih bizleri özgür kılmak için geldi ve hayatını feda etti. Bizler evet günahın kölesi olmuştuk. Ve kendi kendimizi özgürleştirme imkanımız yoktu. Çünkü karanlık bizi esir almıştı. Bizleri hapsetmişti. Bizleri köle yapmıştı. İşte bu sahte değerlerle, sahte rakiplerle de bizleri oyalıyordu. Kendi kendimizi kurtaramazdık. Çünkü o gücümüz yoktu, o irademiz de yoktu, o bilgimiz de yoktu. Köle olduğumuzun bile farkında değildik. Ama İsa Mesih geldi bizi özgür kılmak için. Köle kendisini özgür kılamaz. Köleyi birisi özgür bırakır. O da İsa Mesih'tir. Bakın ne diyor 35. ayette. Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Eğer köle olarak kalırsak Tanrı'nın evine ait olamayız. Ama İsa Mesih bizi serbest bırakmak için evini bıraktı. Tanrı'nın yanından, Tanrı'nın tahtından geldi. Yeryüzüne bizlerden biri oldu. Öyle ki bizim insan olarak hatalarımızı, günahlarımızı, kirlerimizi, lekelerimizi temizlemek için ve kendini feda etti bu uğurda. Öyle ki ona iman eden hiç kimse mahvolmasın denmiştir. Demek ki sahte değerler üzerine arayışlarımız son bulsun ve sahte korkulardan da kurtulalım. Çünkü kardeşler, İman etmiş olarak gerçeğe aitiz artık ve Tanrı'nın ev halkı olduk. Çünkü köle değiliz. İsa Mesih bizlere kendi kimliğini, kendisini bıraktı ve gitti. İşte kilise İsa Mesih'in yeryüzündeki bedenidir ve sizler onun çok değerli birer parçasısınız. İsa Mesih bunun için geldi ve başardı. Kaybettiği zannedilirken başardı. Ve bütün acılarımız için, bütün günahlarımız için, bütün hatalarımız için kendisini feda etti. Bunu niçin yaptı? Çünkü çok değerlisiniz kardeşler. Hepiniz çok değerlisiniz. Tanrı sizi çok seviyor. O kadar çok seviyor ki bu uğurda canını verdi ve acı çekti. Bizim çekmemiz gereken acıyı kendi üzerine aldı ve bizim için acı çekti. Öyle ki biz kurtulalım diye, biz onun ev halkı olalım diye. İşte bunun için 36. ayet, bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. Artık gerçekten özgürsünüz. Artık korku yok, artık sıkıntı yok, gerçekten yok. Çünkü biz nereye gideceğimizi biliyoruz. Bunun sonunu biliyoruz. Bunun sonunda Mesih'le birlikte yenilenmiş dünyada, bulutların üstünde değil, lir çalarak değil, burada dünyada yaşayacağız. İsteyen lir çalabilir ayrıca, o yasak olmayacak. Ama başka şeyler de çalabilirsiniz. Evet, içinizdeki ses bazen şöyle diyebilir, "Aa, bunu yapamazsın. Sen değersizsin, sen kıymetsizsin, sen hiçbir şey başaramazsın. Bugüne kadar ne yaptın ki? Sen adam olamazsın." Bu ses, içinizdeki ses, o işte köleliğin yenilmiş olan iblisin sesidir. O sizi gene aciz yapmak için, güçsüz bırakmak için, Tanrı'nın yolunda, Tanrı'nın ev halkına yakışır bir durumda olmamanız için hala sizi çağırır. Zavallılığa, esarete, köleliğe çağırır. Çok değersizsin, boş ver, otur evinde, hiçbir şey yapma. Hayır değil, şöyle deyin. Ben İsa'nın öğrencisiyim. Ben Tanrı'nın değerli bir evladıyım. İsa beni özgür kıldı. Benim zincirlerimi İsa kırdı. Beni kurtardı. Şimdi korkmuyorum ve seviyorum Fenerbahçe'yi. Umarım sizler de böyle, eğer anlamsız şeyler, korkular ve sıkıntılar içindeyseniz, Rab sizi de kurtarsın. Zaten kurtarmıştır. Yeter ki kurtarıldığınızı fark edin. Kurtarıldığınızı fark edin. Çünkü kurtarıldınız, gerçekten kurtarıldınız. İsa Mesih tarafından. Artık özgürsünüz. Oğul özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. Ve o Golyatlardan da korkmaya gerek kalmıyor. Çünkü onların aslında tamamen güçsüz olduğunu, Tanrı'nın tek bir dokunuşuyla onların yerlere yıkılacağını biliyoruz. Golyatlar. Gözümüzde büyütmeyelim. Hiçbir şey değiller. Peki kardeşler, kurtarıldık. O zaman şu ayetlere bir bakalım mı? Romalılar 6:12'den devam ediyoruz. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız. Amin. Lütuf altında olduğumuzu asla aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü Tanrı bizi yalnızca sevgisiyle, bedelsiz, karşılıksız olarak, hiçbir şeyle ödeyemeyeceğimiz bir lütufla kurtardı. Bu yüzden, burası çok önemli, Tanrı'nın bizi yaptığımız şeylerle değil, yalnızca bizi sevdiği için kurtardığını, bizi sevdiğini ama gerçekten sevdiğini hiç aklımızdan çıkarmayalım. Ne zaman canınız sıkılırsa şunu söyleyin, Tanrı beni çok seviyor. O kişi sevmeyebilir, o kız sevmeyebilir, o adam sevmeyebilir, kimse sevmese bile Tanrı beni çok seviyor. Bunu söyleyin, Tanrı beni çok seviyor. O kadar çok seviyor ki benim için öldü, daha ne yapsın? Amin. Tanrımız bizim için canını verdi. Her birimiz için tek tek. Her birimiz için tek tek. Ve bizi tanıyor. İsmimizi bilerek tanıyor. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten. Ünlü bir adam sizi kalabalığın içinde görür ve ismen çağırırsa nasıl mutlu olursunuz, değil mi? Değil mi? Dün düğün vardı galiba. Prens Harry. Prens Harry sizi kalabalığın içinde görse, "Oo!" dese. "Oo John, nasılsın?" dese büyük bir onur olurdu. Kesinlikle. Ah evet. O beni tanıyor. Ama Tanrı sizi tanıyor. Buna ne diyorsunuz? O kalabalığın içinde, o dünyadaki kalabalığın içinde sizi görüyor. Tek tek tek tek tek görüyor ve tanıyor. İşte bu diyor, benim oğlum bu, benim kızım bu, ben onu tanıyorum, çarmıhtan tanıyorum. Çünkü onun günahını o zaman aldım, onun günahını ben aldım, orada bir alışveriş yaptık diyor ve oradan tanıyor sizi. Çünkü biz çarmıha geldik manevi olarak ve İsa Mesih'in önünde durduk, günahımızı ona verdik, severek aldı, bizi akladı. Bizi kurtardı, temizledi. İsa Mesih bizi tek tek tanıyor. Ve bedelsiz olarak bizleri kurtardı. Bu dünyadaki her türlü karşılaştığımız haksızlığın, ölümün, yıkımın, her şeyin bedeli İsa Mesih tarafından ödendi. Hiçbir borcumuz yok hiç kimseye. Hiçbir şekilde borçlu değiliz. Yalnız İsa Mesih'e borcumuz var. O da sevmekle ödenecek bir borç. İsa Mesih'i seveceğiz. O bir tek bunu istiyor bizden. Başka hiçbir şey istemiyor. Paramızı istemez. Arabanı istemez. Evini istemez. Hiçbir şey değil. Yalnızca sevmek ve ona bağlı kalmak. Onu ve onu anlatmak. Ne demişti giderken? Şimdi gidin ve beni uluslara anlatın dedi. İşte bunun için değerli misafirlerimiz buradalar. Onlara tekrar merhaba diyorum. Ve evet, bize anlatmak için buraya geldiler. Ve biz de öğrendiklerimizi anlatmak durumundayız. Ve böylece yeryüzünde istiyoruz ki Tanrı'ya ait olan hayat ölümle son bulmasın. Çünkü hayat Tanrı'nındır ve her yaşayan, her insan onun bu lütfundan yararlansın. Onlar da kurtulsun. Birbirimizi itmiyoruz, birbirimizi çekiyoruz. Sen de kurtul, sen de kurtul. İsa Mesih'e gel ve kurtul. Evet, ve Mesih hayatın sahteliğine karşı, yani günahtaki hayatın, dünya kavramının sahteliğine karşı bizleri uyarmıştı. Şöyle dedi, Yuhanna 17'de 16'dan okuyorum. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum. İsa Mesih kendisini uğrumuza adadı ve giderken işte bunları bize bıraktı. Bu dünyadan değiliz. Biz yenilenmiş dünyaya aitiz. Bu kirli dünya bizim dünyamız değil. Ve biz bekliyoruz gerçek kralı, Tanrımızı. Onun egemenliğini bekliyoruz. Ve o gelecektir söz verdiği gibi. Bir gün gelecek ve sizleri evet tek tek tanıyacak. Hepimizi. Çünkü bizleri o kurtardı. Amin. Haleluya o zaman kardeşler. Bu pazar gününüz kutlu olsun. Sizleri görmek çok güzel. Umarım yenilenmiş dünyada da bütün dostlarımızla bu şekilde bir araya geleceğiz. Ve orada sonsuza kadar birlikte oturup konuşacağız. Dil engelimiz de sanırım olmayacak. Dil engelimiz olmasın. Güzel güzel konuşalım. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.